أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Cemaat, ben de belirttiğim gibi Hazreti Müslim Ağut Medine'nin çevresi hendek vasıtasıyla iyice korunmuş idi der. Fakat bir bölümü dağ tarafındaydı ve diğer tarafı da evlerle çevrilmişti. Böylece düşman ordusu öyle kolaylıkla saldıracak durumda değildi. Müşrik ordular birbirleriyle danışarak üçüncü bir bölümün Medine'de olduğunu ve bu Beni Kureyze idi ve onlar tekrar kendileriyle beraber birleşmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Böylece onların Medine'ye ulaşmaları için bir yol teşkil edecekti. Birbirleriyle danışma yaptıktan sonra Huveyd bin Aktar, Beni Nazir'in lideri, bütün Araplarla beraber olarak Müslümanlara karşı birleşmeyi önerdi. Kafirlerin lideri Ebu Süfyan onu tayin etti. Siz Ebu Kureyze'yi Müslümanlara karşı beraberce bir araya getirmelisiniz dedi. Huvey bin Aktam Musevilerin kalesine gitti ve onlarla birlikte bütün Araplar beraberce birleşmeli ve Müslümanları böylece ortadan kaldırmalıdır diye danıştılar. Bu durumda Müslümanlar buna hiçbir zaman karşı gelemezler. Bizim ordumuz var. Esasen buna dalgalar halinde ilerleyenler de diyebilirsiniz dedi. Böylece Beni Kureyza'yı bu birliğe girmesi için ikna etti. Kafirlerin ordusu hendeğin ön tarafından saldıracaklar ve geçmeyi başardıklarında Beni Kureyza diğer taraftan kadınların ve çocukların olduğu yerden Medine'ye saldıracaklar ve böylece onlar savunmasız kalacaktı. Onlar Müslümanların gücünün kaybolduğunu düşündüler ve bir dakika içerisinde kadınlar, erkekler hepsi öldürülecekler. Gerçekten eğer müşrikler bu planı başarıyla kazanmış olsalar, Müslümanlar için hiçbir zaman bir kurtuluş yolu olmayacaktı. Beni Kureyze Müslümanlarla beraber idi. Beni Kureyze açıkça bir Müslümanlara karşı savaşa katılmamalarına rağmen onlardan hiç kimse Müslümanlara karşı saldırılacağını düşünmüyorlardı. Bundan dolayı Medine'nin o bölümü tamamen korunmasız bırakıldı. Müşrikler ve Beni Kureyze durumu müşahede ettiler ve şu sonuca vardılar. Onlar müşriklerle beraber olduklarında, tabii bu aşikar olarak olmayacaktı. Müslümanlar bunun farkına vararak kasabanın o bölümünde harekete geçeceklerdi. Bu çok haince ve tehlikeli bir plandı. Onlar Beni Kureyze'nin müşriklerle beraber olduğunun farkına vardıklarında Müslüman ordusu müşrik ordusunu püskürtmek için harekete geçecek, orduları Beni Kureyze'nin bulunduğu yere döndürmek mümkün olmayacaktı. Bu durumda Müslümanların huzursuz olması gayet normal idi. Ve bunu ortadan kaldırmak için gayret sarf edilmesi gerekiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 500 kişiyi bu konu için ayırdı. Tarihçiler ve biyografçiler bunun açıklamasını şöyle vermektedirler. Beni Kureyze'nin haince planı Müslümanlara ulaştı. Bunun sonucu onların korkuları arttı. Onlar kadınlar ve çocuklarla ilgili olarak üzüntü duyuyorlardı. Müslümanların durumu sizin üstünüzden ve altınızdan size geldiklerinde gözleriniz açıldı ve kalbiniz boğazınıza geldi ve düşünceleriniz Allah-u Teala'ya yöneldi. Allah-u Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri düşmanlarla yüz yüze geliyordu fakat oldukları yerden kıpırdayamıyorlardı. Onlar bu Hendek'i korumak için farklı farklı bölgelere gidiyorlardı. Tarihçiler 8 bölgede Hendek'in korunması için görev verilmişti. Hazreti Zübeyir bin Avvam bu görev için gözlemci olarak seçilmişti. Beni Kureyze yaptıkları sözleşmeyi bozdular ve bu aldatmacı davranış içerisinde onların Medine'ye saldırmaları hiç kaçınılmaz idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca Selima bin Aslam'a 200 kişilik ve Zeyd bin Harisa'ya 300 kişiyi vererek Medine'nin korunması için onları görevlendirdi. Ve onlar farklı farklı yerlerde görev yapmalı ve zaman zaman tekbir, Allahu Ekber tekbirleri getirmelidirler. Hazreti Mirza Beşir Ahmet bunu şu şekilde açıklar. Medine'nin ufukları çok karanlık görünüyordu ve Medine'nin önünde de Müslümanların kanına susamış düşmanlar kamp kurmuşlardı. Böylece onları tuzağa düşürecek ve ne zaman fırsatını bulurlarsa onlara, Müslümanlara saldıracaktır. Beni Kureyze'nin ordusu yüzden fazla genç ve güçlü savaşçılardı. Onlar Medine'nin arkasından onlara saldıracaklardı Müslümanlara. Şehirde yaşayan kadınlar ve çocuklar onlar için çok kolay bir av idi. Bu durum aklı başında olan bir kişi için gizli kalamazdı. Müşrikler Allah-u Teala'nın Müslümanlara zaferle ilgili olarak verdiği sözün ancak boş sözler olduğunu söylüyorlardı. Bazı müşrikler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek ya Resulallah, bizim evlerimiz şehirde tamamen korunmasızdır. Bize izin verin de biz evimize gidelim ve evdekileri koruyalım. Bununla ilgili vahiy indirildi. Onların o müşriklerin evlerinin korunmasız olduğunu söylemeleri gerçek değildi. Esas onların niyeti buradan bu savaştan uzaklaşmak, kaçmaktı. Ve esas olarak Müslümanlar gerçekten bu durumun farkına varmışlar ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gibi
آپ اجازت دیں تو ہم اپنے گھروں میں ٹھہر کر ان کی حفاظت کریں
Müslümanlar müşriklerin ordularını görünce, işte Allah Teala'nın bize verdiği söz buydu. Gerçekten Allah ve onun peygamberi gerçektir, doğrudur. Bu ani saldırılar onların imanlarını arttırmıştı. Onlar bu tehlikeli durumu sezmişlerdi. Bu nedenle Allah Teala şöyle buyurur: Müşriklerin orduları size saldırdığında, sizlerin üstünüzden, altınızdan geldiğinde, gözleriniz huzursuzluktan açılmış ve kalpleriniz boğazınıza gelmişti. Sonra Allah-u Teala ile ilgili olarak yanlış düşünmeye başladınız. O zaman gerçekten müminler için bu çok önemli bir sınav idi. Onlar çok büyük şekilde sarsıldılar. Onlar vahşice sarsıldılar. Bu öyle korkunç bir zaman idi ki, nasıl olur da bu zayıf Müslümanlar müşriklere, güçlü olan müşriklere karşı gelebilirlerdi? Hatta ellerinde doğru dürüst adam bile yoktu. Bu koruyuculuk görevini yapabilecek adamları bile yoktu. Gerçek olarak Müslümanları gece gündüz yaptığı bu koruma görevlerinde onlar tamamen çok yorulmuşlar ve bitmişlerdi. Diğer taraftan Beni Kureyze'nin hainliğinde emniyeti, korumacılığı daha da güçlendirilmesi gerekiyordu. Böylece kadınlar ve çocuklar koruma altına alınsınlar. Müşrikler Müslümanları acıya sokmak için her türlü yolu delemişlerdi. Onlar zayıf olan yerlerden saldırıya geçiyorlar ve böylece Müslümanlar oraları korumak için gayret sarf ediyorlardı. Ve müşrikler başka bir noktaya koşuyorlar ve Müslümanlar da o noktaya giderek orayı korumaya çalışıyorlardı. Bazen onlar iki veya üç noktadan aynı anda saldırıya geçiyorlardı. Bu durumda Müslümanlar küçük bölümler halinde dağılıyorlardı. Bu durum öylesine hassas konuydu ki düşmanlar bazen o düşman orduları o bölgelerden şehre girmek üzereydiler. Bu saldırılar Müslümanlarca genel olarak oklar vasıtasıyla dolduruldu. Müşrik orduları Müslümanları ok yağmuruna tuttular. Başka bir bölümde yine hendekten geçmeye çalıştılar. Bu savaş şekli sabahtan akşama kadar, bazen geceliğin bile devam ediyordu. Tarihçilerin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Gatfan ile bir sözleşme yapmayı düşünüyordu. Bu durumu kendi sahabeleriyle tartıştı. Özellikle Ensar'la bu konuyu konuştu. Hazret Mirza Beşir Ahmet bunun detaylarını şöyle açıklar: o günlerde Müslümanlar için çok büyük acı ve tehlike bulunmaktaydı. Bu kuşatma gittikçe daha da uzadığında Müslümanlar savaşmak için güçlerini kaybetmeye başlamışlardı. Onların son derece inançları ve imanları olmasına rağmen, tabii ki bedenleri normal olarak, fiziki olarak gittikçe zayıflıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu durumun farkına vardığında Ensar'ın liderlerinden Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'yi çağırdı ve onlarla bu durumu danıştı. Eğer isterseniz bir duvarın bir bölümünü bu Gatfan kabilesine verebiliriz ve böylece savaş bu şekilde yönünü değiştirir. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade her ikisi de aynı sözle, "Ya Resulallah, eğer siz bir vahiy almışsanız biz bu vahiyin önünde boynumuzu eğeriz ve bununla ilgili olarak nasıl gerekiyorsa onu yaparız." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, hayır, ben bir vahiy almadım," dedi. Ben sadece içinize düştüğünüz çok zor durumdan sizi çıkartmak için bu konuyu düşünüyorum. Onların önerisi, biz müşrik iken düşmanlara hiçbir şey vermemiştik. Şimdi biz Müslümanız ve biz onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. Ancak biz kılıçlarımızla onlara saldıracağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gerçekten yaşayan Ensar'la ilgili olarak üzüntü duyuyordu. Belki de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara danışmakla onların bu zor durumdan etkilenip etkilenmediklerini öğrenmek istiyordu. Eğer onlar bu durumdan etkilenmiş iseler, onları cesaretlendirmek için bunu yapmıştı. Bu öneri ortaya konulduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlulukla kabul etti ve böylece savaş devam etmeye başladı. Daha önce de belirttiğim gibi bu hendek son derece güvenilir bir koruma vasıtası olarak yapılmıştı ama burada Müslümanlar tam olarak korunmuş sayılamazdı. Özellikle münafıklar, yani Beni Kureyze Medine'nin içinde bulunuyordu. Sonra sözleşmeyi bozduktan sonra çok tehlikeli bir düşman haline gelmişlerdi. Daha sonra onların hendekleri geçme ihtimalleri de vardı ve böylece Medine'ye girebilirlerdi. Bu durumlar etkili olunca hiç şüphesiz hendeklerin değişik yerlerinde nöbet tutulması gerekiyordu. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi bu görevleri gözlüyordu. Bu görev hem gece hem de gündüz olacaktı. Geceleri Medine son derece soğuk olurdu. Onlar açlıkla da yüz yüze gelirlerdi. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'a hendeğin kenarında güvenlik görevi verilmişti ona. O geceliğin soğuktan donduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi diyor Hazreti Ayşe. Vücudu biraz ısınınca tekrar hendeğe döndü görev için. Ve ben korkuyordum, belki kişiler oradan geçebilirlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde istirahat ediyordu. O keşke çok takva sahibi bir kişiye bu görev verilmiş olsaydı dedi. Bunu söyledikten sonra o bir takım silah sesleri duydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun kim olduğunu sordu. Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas, "Ya Resulallah, ben Sa'd'ım. Sizi korumak için geldim," dedi. Kendisinin korunması yerine o, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'a, "Şu şu şu pozisyonlara git. Orada görev yap," dedi. Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e son derece itaatkar ve onun emirlerine saygı gösteren bir renk taşıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ziyade diğer insanlara ve Medine'nin emniyetine daha çok önem veriyordu. O farklı pozisyonlardaydı. Bazen çadırına dinlenmek üzere gelir. Oraya görünüşte dinlenmek için gelirdi ama daima Allah-u Teala'ya secde ederdi, dua ederdi orada. Ümmü Selema, "Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim," diyor. Bu Hendek Savaşı esnasındaydı. O kadar soğuk bir geceydi ki ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayakta durarak uzun uzun dua etti. Mümkün olduğu kadar dua etti. Sonra çadırından dışarıya çıktı ve ben ona baktım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Düşman süvarisi hendeyi geçmeye çalışıyor," dedi. Sonra Ebad bin Bişir'i çağırdı ve "Ben buradayım," dedi. "Sizinle beraber başkaları da var mı?" dedi. O da "Evet," dedi. "Var. Birkaç sahabe daha var benimle beraber. Biz buraya sizin çadırınızı bütün etrafında korumak için geldik. Siz bütün sahabeleri beraberce alınız ve hendeğe gidiniz. Düşman süvarileri devriye gezmektedir. Sizin hiç haberiniz olmadan size saldırabilirler." O şöyle dedi: "Ey Allah'ım, Bu kötülüğü, onların kötülüğünü gider, bizleri koru ve bizi üstün kıl. Sensiz hiç kimse üstün gelemez. Abad bir bishop arkadaşlarıyla sonra geri gitti. Ebu Sufyan bin Kamran kendi arkadaşlarıyla Hendek'i devriye geziyorlardı. Müslümanlar bunu fark ettiler ve onlara taş attılar ve ok fırlattılar. Böylece onlar geri püskürtüldü. Hazreti Abbas'ın bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. O namaz kılıyordu. Ben durumu ona anlattım ve Hazreti Ümmü Selam'a şöyle dedi. Allah-u Teala Abad bin Bişir'e ve bütün sahabelere rahmet eylesin. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırını uzun zamandan beri koruyordu. Hazreti Müslim Ağut, 2. Halife Hazretleri şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başkalarını koruma açısından gece yarısı kalkar, soğukta ona güvenlik görevi verilirdi. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre ona öylesine uzun güvenlik görevi verilirdi ki tekrar soğuktan tekrar çadırına gelirdi. Vücudu ısınır ısınmaz tekrar hendeğe dönerek orada koruma görevini yerine getirirdi. O devamlı olarak uzanması, tekrar kalkması, tekrar göreve gitmesi onu çok yorgun duruma düşürmüştü. Keşke takva sahibi birisi olsa da orayı güvenlik altına alsa ben de birazcık dinlenebilsem. Hazreti Sa'd bin Vakkas'a sordu. Neden geldin? Ben sizi korumak için burada bulunuyorum. Benim şahsi korumaya ihtiyacım yok. Onun için Hendek'in şu bölümüne gidiniz. Orası tehlikeli durumda ve orayı koru ve böylece Müslümanlar korunmuş olurlar. Sa'd o bölgeye, o söylediği yere gitti. Devriye etmek üzere o bölgeye gitti ve böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de uyudu. Tuhaf olan bir şey var ki ilk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde durumlar çok tehlikeliydi. Ve o zamandan beri korumaya gitti. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı silah sesleri duydu ve onun kim olduğunu sordu. O Ebad bin Beşir idi. Hazreti Müslim Ağut Abad bin Beşir olarak yazmıştı. Envarul Ulum 30. ciltte Abad bin Beşir olarak yazılmıştır ve öylece basılmıştır. Suretil Halebiye'de Abad bin Beşir olarak yazılmıştır. Ben bu açıklamayı yapıyorum ki bundan sonra bazen insanlar bana yazarlar ve şu kaynaklarda şöyle yazılıdır fakat siz başka bir şey söylüyorsunuz diye bana yazarlar. Her neyse orijinal isim Abad bin Beşir. Belki de yanlış olarak basılmış olabilir. Veya Hazreti Müslim Ağud'un dili sürçmüş olabilir. Abad bin Beşir'in bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraber başka birileri var mı diye sordu. Burada müminlerin cemaati bulunmaktadır. Sizin çadırınızı korumak için burada bulunmaktadırlar. Bu zamanda putperestler Hendek'i geçmeye çalışıyorlar. Oraya gidin. Benim çadırımı bırakın. Onlara karşı gelin. Bu dönemde Hazreti Safiye'nin cesareti ve cesurluğu söz konusudur. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından birisiydi. Safiye bin Abdülmuttalip diğer kadınlarla birlikte kalede idiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları, teyzesi, diğer kadınlar hepsi bu kalenin içindeydiler. Hazreti Hasan bin Sabit onların gözeticisi idi. Beni Kureyze açıkça hainliği ilan ettiğinde Museviler Müslümanları değişik şekillerde zarar vermeye çalışıyorlardı. Hazreti Safiye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in teyzesiydi. Onun bildirdiğine göre 10 Musevi kişi geldi ve bizim kalemizin etrafında devriye geziyorlardı. Onlar bakıyorlar ve açıyorlardı. Bazıları da içeriye giriyordu. Ve Musevi kişi iyice yaklaşmıştı. Ben Hasan'a, bu Musevi'ye meydan oku. O ey Abdülmuttalib'in kızı. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben öyle bir kişi değildim. Eğer ben bunu yaparsam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderim. Bunu söyleyince ben de elime bir odun parçası aldım. Kaleden aşağıya indim ve orayı devriye gezen kişinin başına öyle hızlı bir şekilde vurdum ki onun boynunu kırdım. Ve bunun sonucu o orada öldü. Hasan'a aşağıya in, onun ganimetlerini al dedim. Onda ne varsa ona savaş ganimeti olarak kendinle beraber al. Hasan, ey Abdülmuttalib'in kızı, onun eşyalarına benim ihtiyacım yok. En azından onun başını kopart ve Musevilere at ki korksunlar ve bize gelmesinler. Hasan, ben bunu yapmaya cesaretim yok dedi. Safiye onun başını kopart ve kaleden Musevilerin olduğu tarafa onun başını attı. Bunun sonucu Museviler çok korktular ve bunun üzerine biz biliyoruz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadınları başıboş bırakmamış burada. Hiç şüphesiz bazı kişiler onları korumaktadır burada. Böylece onlar oradan çekilip gittiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca Hazreti Safiye'ye erkeklere verdiği ganimetten ona da pay verdi. Peygamberlerin Hayatı adlı kitabında bundan da bahsedilmiştir. Şehirde kadınlar ve çocukları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belli bir yere, kale gibi bir yere koyardı. Fakat onları koruyacak gerekli sayıda erkek bulunmamaktaydı. Erkekler savaş durumunda iken ve savaşın en kızgın anlarında iken kadınlar ve çocuklar hemen hemen korunmasız durumda idiler. Ancak bazı erkekler, savaşa elverişli olmayan erkekler onlara bakmak için bırakılırdı. Böylece Museviler kadınların ve çocukların olduğu yere saldırmak istiyorlardı. Bu kişiler bazılarını önden göndererek oranın durumunu öğrenmek istiyorlardı. Kadınların yanında sadece Hasan bin Sabit, şair olan kişi onlarla beraberdi. Kalben çok zayıf olduğu için savaşa gidemiyordu. Kadınlar bu Musevilerin kendi kalelerinin etrafında devriye gezdiklerini gördüğünde ondan şüphelendiler ve Safiye bin Abdülmuttalib oğluna bu Musevi bir kişi ve etrafta dolanıyor ve haber almak için etrafı geziniyor. Onu öldür ve böylece bir daha gelmesin ve bize zarar vermesin. Hasan bunu yapmaya cesaret edemedi. Bunu görünce Safiye öne çıktı ve bu kişiye meydan okudu ve onu öldürdü ve yere indirdi. Onun teklifine göre Musevi'nin başı kesildi ve kalenin öbür tarafından toplanan Musevilerin önüne atıldı. Onlar böylece Müslümanlara saldırmaya cesaret edemediler ve orada kadınları koruyan birçok erkeğin olduğunu zannettiler. Bu strateji çok başarılıydı ve Museviler büyük bir korkuya kapılarak geri döndüler. İkinci Halife Hazretleri bunu daha da açıklayarak Beni Kureyza Müslümanların dikkatini çekmeden Medine'ye girmek istiyorlardı. Böylece kadınlara ve çocuklara saldırmak niyetindeydiler. Bir gün Beni Kureyza kadınların ve çocukların erkekler tarafından korunup korunmadığını öğrenmek için haber alıcıyı gönderdiler. Onlar da kalenin etrafında şüpheli olarak sağa sola bakıyorlar ve devriye geziyorlardı. Şehirde belli ailelerin bulunduğu yerde ve belli kişilerin toplandığı yer bulunuyordu. Onun için bu haber almak için gönderilen kişi sağa solu geziyor ve herhangi bir kişinin orada saklanıp saklanmadığına bakıyordu. Onun devriye gezdiği bir durumda Hazreti Safiye onu fark etti. Tesadüfen sadece bir erkek bulunuyordu ve o da kalben çok zayıf bir kişiydi. Hazreti Safiye ona, bu adam uzun zamandan beri etrafta dolanıyor ve geziyor. Onun hiç gitmeye de niyeti yok. Her tarafa şüpheyle bakıyor. Onun için o haber alan birisi olmalıdır. Ona bir meydan oku. O geri gider ve böylece düşmana bütün aldığı bilgileri söyler. O düşman da bize saldırabilir. Bu sahabe, erkek sahabe onu yapmayı reddetti. Hazreti Safiye eline büyük bir odun parçası aldı ve ona karşı gelmeye başladı. Başka kadınların da yardımıyla onu başarıyla öldürdü. Araştırmadan sonra onun Musevi olduğunu anladılar. Beni Kureyza adına o bilgi topluyordu. Müslümanlar bunun üzerine daha da huzursuz oldular. Demek ki Medine'nin bu bölümü korumasız kalmıştı. Düşmanlar ön cephede o kadar güçlüydüler ki Müslümanlar nasıl onlara bu arka tarafta karşı koyabilirlerdi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınların korunması işini son derece önemli buldu ve 500 askeri onları korunması için Medine'ye gönderdi. Hendek'te 20 bin kişiye karşı sadece 700 kişiyi bıraktı. Hazreti Ali'nin Ömer bin Abdülmut'u öldürme olayıyla ilgili müşrik ordusu Medine'ye girmeye kalktığında liderler de hep beraber beraberce saldırmaya karar verdiler. Ve onların süvarileri dar bir yeri bulup böylece oradan geçecek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabelerine ulaşacaktı. Böylece onlar istedikleri o bölgeyi buldular ve Ebu Cehil, Nufal bin Abdullah, Zarar bin Hattab, Übeyra bin Ebu Vahab ve Amir bin Abdülahud bu bölgeden geçtiler. Amir bin Abdülahud o öylesine güçlü ve öylesine cesur bir savaşçı idi ki o Araplar arasında 1000 savaşçıya eşit olarak düşünülüyordu. O Bedir Savaşı'nda yaralanmış fakat Uhud Savaşı'na katılmamıştı. O haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmedikçe huzur içinde uyumayacağını söylüyordu. O gururlu bir şekilde ey cenneti arayanlar ve çok gururlu ve yüksek sesle ey cenneti isteyenler gelin ve benimle düelle edin ve böylece beni cehenneme gönderin. Ve hiç kimse onun önüne çıkmadı fakat Hazreti Ali onun önüne gelmek istiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu oturtturdu. Ona Ali senin karşına gelmek istediğin adam Ömer bin Abdülubud'dur dedi. Bunu 2 veya 3 kere tekrar etti bu kişi ve Hazreti Ali her seferinde ayağa kalktı. Fakat sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu durdurmadı. Türbanını kendi eliyle onun başına koydu ve kılıcını da onun eline verdi. Sonra dua ederek onu gönderdi. Ali ilerledi ve Ömer bin Abdullah'u da ben duydum ki söz vermişsiniz. Eğer Kureyş'ten sizden 2 şey isterlerse onlardan birini kabul etmek durumundasınız. Ömer evet dedi. Hazreti Ali ona ben sana Müslüman olmanı söylüyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul et ve böylece ilahi yolu bul. Amir bu mümkün değildir dedi. Eğer bunu kabul etmiyorsanız o zaman benimle düelloya hazır olun. Amir gülmeye başladı. Hiç kimsenin bunları söylemeye bana cesareti olamaz. Ona Hazreti Ali'nin ismini ve nesillerini sordu. Ona söylediğinde senin baban benim arkadaşımdır dedi. Onun için buradan git, senin yerine büyüklerin gelsin. O Hazreti Ali'ye yeğenim sen hala çocuksun dedi. Senin kanını dökmek istemiyorum. Sen büyüklerden birini gönder bana. Hazreti Ali sen benim kanımı dökmek istemiyorsun ama ben senin kanını dökmek için hiç tereddüt etmem dedi. Bunun üzerine Amir atına vurdu ve atı yaralandı. O da atından yere düştü. O çılgın bir boğa gibi Hazreti Ali'ye gitti. Kılıcını öyle bir savurdu ki Hazreti Ali'nin alnı yaralandı. Hazreti Ali ona öyle bir şiddetle ve çabuklukla ona saldırdı ki Allahu Ekber naralarıyla onu kılıcıyla yere serdi. Hazreti Ali ona üç seçenek vermişti. Bunlardan birincisi kaçıp gitmesi idi. Ona hayır bu mümkün değildir dedi. İkinci seçeneği Müslüman olmasıydı. Üçüncüsü ise kendisiyle düelloya girmesi idi. Amer'in öldürülmesi üzerine diğerleri atlarına bilerek oradan kaçtılar. Zübeyir onların peşine düştü. Nafıl bin Abdullah da yere düştü. Aralarında bir kişi daha vardı. Hazreti Ali'nin kız kardeşinin kocası Hubara bin Ebu Vahab ona karşı öylesine kılıç salladı ki atın kemikleri kırıldı. Amer bin Abdullah'ın öldürülmesinden sonra Zarar bin Hattab Hazreti Ali'ye saldırmak istedi. O orduda süvari arasında en iyi askerlerden birisiydi. Yine söylentiye göre Zarar bin Hattab Hazreti Ömer'in kardeşi idi. O kaçtığında Hazreti Ömer onun peşine düştü. Ve ansızın durdu ve Hazreti Ömer'e ok atmak üzereyken ansızın durdu ve Ömer bu iyiliğimi unutma bak sana saldırmadım. Hazreti Ömer bu sözde iyiliği bir tarafa bırak. Aslında Allah-u Teala'nın lütfudur senin üzerine olan. Belki Hazreti Ömer'in duasından dolayı Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Zarar İslamiyet'i kabul etti. Sonra Müslüman orduda çok önemli bir rol oynadı. Savaşlarda cesaretle savaştı ve Yamama Savaşı'nda şehit düştü. Diğerlerine göre o şehit olmadı fakat çok uzun bir hayat yaşadı ve Müslüman olarak öldü. Ömer bin Abdülvud öldürüldükten sonra müşrikler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj gönderdiler. Onun ölü bedenini 10 bin dirheme satın almak istediler. Siz ölü bedeni alabilirsiniz, biz ölü beden için bir para istemeyiz dedi. Başka birine göre Nufal bin Abdullah başka bir nedenle öldürüldü. Bir gün atına biniyordu. O hendekten geçerken at hendeyi atlayamadı, geçemedi. O hendeye atıyla beraber yuvarlandı ve bunun sonucu olarak da orada vefat etti. Hendeye düştüğünde o boynunu kırmıştı. Müşrikler onun bedenini almak için birilerini gönderdi ve bazı paralar verdiler bedenini almak için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölü bedenler için bizim paraya ihtiyacımız yok dedi. Onu gömmenize biz mani olmayız. Hazreti Müslim Ağud, 2. Halife Hazretleri Nafıl'ın ölümüyle ilgili olarak düşmanlar hendeye saldırmaya niyetlenmişlerdi. Bazen onlar hendeyi geçmekte başarılı idiler. Müşriklerin büyük generalleri hendeyi geçmekte başarılı oldular. Fakat Müslümanlar öylesine büyük güçle karşılık verdiler ki onların o hendekleri geçmeye şansları yoktu artık. O arada Nufal hendeyi geçerken ölmüştü. O çok büyük bir liderdi ve müşrikler Araplar arasında eğer o ölü bedeni parçalanacak olursa bu çok aşağılanmış bir durum olacaktı. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj göndererek eğer ölü bedeni bize iade ederseniz size 10 bin dinar vereceğiz diyorlardı. Müslümanların büyük liderleri onlara savaş esnasında ölü bedenleri kesilmişti. Bugün belki Müslümanlar da aynı şeyi yapacak ve bizden öç alacaklardır diye düşünüyorlardı. İslamiyet'in talimatları tamamen bu davranışa aykırıdır. Ölü bedenlerin kesilmesine izin verilmez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj ulaşınca, o ölü bedenin ne faydası vardır ki? Onun bizim için bir değeri yoktur. Onu alın götürün dedi. Bunların detayları inşallah daha sonra anlatılacak. Bugün Lajdan'ın ve Ensar'ın Ahmediye cemaatinin içtiması başlamaktadır. Hudama da söylediğim gibi bugünlerde özellikle duaya dikkat ediniz. Selavat getirin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Hepiniz bunu yapmayı nasip etsin ve içtimanın gereklerini yerine getirmenizi nasip etsin. Zamanınızı lüzumsuz konuşmalarla geçinmeyin. Her nedenle Allah-u Teala bunu nimetlendirilmiş bir içtima eylesin. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر